11. Peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecek işçiler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri. Kütahya'dan gelen maden işçileri. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
El ele tutuşmuş, ışığı arayan üç kişiydiler. Çocuktular. Kaybolmaktan ve unutulmaktan korkup, susarak hayallerine sığındılar. Bir sabah kaybolan ana babalarını alıp götüren trenin, yine bir sabah ansızın geri getirmesini umut ederek beklediler. Okuldan döndüklerinde, annelerinin pişirdiği kuru fasulyeye ekmek bandıracakları günlerin hayaliyle beklediler. Ta ki ana babalarının izine geleceklerini müjdeleyen mektubu aldıkları güne kadar. Mektupta sözü edilen geliş gününü iple çekmeye başladılar. Böyle böyle günlerce beklediler. Sonunda bir gecenin kör karanlığında ansızın uzaktan gelen korna sesleriyle uyandılar. Trenlerle gidenler arabalarla dönmüştü. Kardeşlerden ortancası kalabalıktan ürkerek bir köşeye saklanmış, uzaktan da olsa ana babasını tanımaya çalışıyordu. Gözleri bacağında şalvar, başında yazmasıyla anasını, sekiz köşe şapkasıyla üzerine dar gelen tozlu ceketiyle babasını arıyordu. Oysa gelenler bambaşka bir dünyadan gönderilen elçiler gibi yabancı ve uzaktılar. "O senin annen, koş sarıl!" dedikleri kadın, mavi çiçekli bluzu, bukleli saçları, apartman topuk ayakkabılarıyla sahnenin yanlış yerinde duran acemi oyuncular gibi şaşkın, yabancılaştığı dünyada kaybettiklerini arar gibi telaşlıydı. Oysa babası diğer kardeşlerini çoktan bulmuş, onlar da babalarının kucağına bir daha ayrılmamak üzere gövdeleriyle yapışmışlardı. Saklandığı köşeden onu çıkaran şey annesinin "Bak, bu senin" diyerek uzattığı sarı saçlı oyuncak bebek oldu. Artık kavuşmuşlardı. O yaz kirazların tadı daha bir güzel, karpuzlar daha bir suluydu sanki. Mutluydular. Kendilerini güzel oyuncakların, pırıltılı elbiselerin, o güne kadar hiç tatmadıkları çikolataların masalsı dünyasına öylesine kaptırmışlardı ki sayılı günlerin sonuna geldiklerini anlayamadılar. O vakit derin bir uykudan uyanır gibi uyandılar. Trenlerle gidip arabalarla dönenler o gösterişli arabalarına binip uzak ülkelere dönmek için gaza bastıklarında arkalarında bıraktıkları üç küçük çocuğun egzoz gazında boğulduğunu göremediler. Hülya Öztürk, Diaspora Türk. Baban nerede çalışıyor? Almanya'da. Ya seninki? Hollanda'da. Belki aynı sokakta oturuyorlardır. Mektup yazdığında benim babama da bir selam söylesene. Gündüz Vassaf, 1982. Berlin duvarının en küçük kurbanlarındandı Çetin Mert. Önce onun hikayesini, ardından yeğeni Açelya'nın onun için yazdıklarını paylaşalım şimdi. Kreuzberg'in doğusundaki eski apartmanlardan birinde oturuyor Ramiz ve Münevver Mert çifti. 5 yaşındaki çocukları Çetin, 11 Mayıs 1975'te arkadaşlarıyla sokakta koşturuyor. O gün hem Çetin'in doğum günü hem de anneler günü. Spree Nehri'nin hemen kıyısında Grenebufar üzerinde oyuna dalan Çetin, nehre doğru giden topun peşinden koşuyor. Ardından bir anda gözden kayboluyor. Çocuğun nehre düştüğünü çevrede birçok kişi görüyor, herkes bağırıyor. Ama onu kurtarmak için nehre girmeye cesaret edebilen yok. Nehrin bir tarafı Doğu Almanya'ya, bir tarafı Batı Almanya'ya ait. Sınır ihlali yapmak yasak. İki tarafın askerleri de Çetin'in çırpınışlarını görüyor. Kimse nehre girmeye cesaret edemiyor. Çetin herkesin gözü önünde boğulup gidiyor. Kendi doğum gününde ve bir anneler gününde henüz 5 yaşındayken. Dalgıçlar Çetin'i çıkardığında saat 14.15'i gösteriyor. Düştükten tam 2 saat 5 dakika sonrayı. Çetin'in ardından Kreuzberg'de öfke büyüyor, büyüyor, büyüyor. Türkler ve göçmenler sokağa iniyor. Yürüyüşler, gösteriler birkaç gün devam ediyor. İki yakanın hükümetleri bir komisyon kurup kriz durumları için arama kurtarma anlaşmaları yapıyor. Nehrin kenarına korkuluklar koyup çift dille uyarı tabelaları dikiyor. Çetin Mert göçüp gidiyor ama giderken de arkasında kalan Kreuzberg'li çocuklar için umut oluyor. Canım dayım Çetin Mert, ben seni hiç görmedim ama hep çok sevdim. Seninle büyüdüm diyebilirim. Dedem, anneannem, annem, kısaca herkes seni anlattı hep bana. Hala da anlatırlar. Ne kadar güzel ve akıllı bir çocuk olduğunu dinledim onlardan defalarca. O acını ben de yaşadım defalarca dinlerken. Bugün senin doğum günün ve aynı zamanda ölüm yıl dönümün. Sen artık herkes için umudun da adısın. 44 sene geçti ama hiç unutulmadın ve hiç unutulmayacaksın. Seni seven o kadar çok insan var ki, hepimiz seni her gün anıyoruz. Mezarına ne zaman gitsek, seni oraya hiç yakıştıramıyorum dayıcığım. Seni kurtarmadılar, bizi sensiz bıraktılar ama biz senin bir melek olduğuna inanıyoruz. Her zaman kalbimizdesin. Seni hiç unutmayacağız ve seni çok seviyoruz. Yeğenin Açelya, diaspora Türk. Evet sevgili dinleyiciler, 11. Peron'dan, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den canlı yayında okuduğumuz metinlerle, alıntılarla 11. Peron'a ulaşacak yolculuğumuz başladı. Programın hazırlanmasında değerli katkıları olan Eda Katonoğlu, programın daimi konuğumuz, göç sanatlarında araştırmalar yapan sevgili Özkan Pekesen ve birazdan telefonla bağlanarak göç müzikleriyle ilgili de unutulmaz eserler veren Bora Ayanoğlu, ana kumandada Sefa Aktan ve programı hazırlayan ve sunan ben Murat Örem, 11. Peron'dan hepinize selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Canlı yayından, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den. Programın başında yaptığımız alıntılar daha çok Diaspora Türk sitesindendi. Diaspora Türk sitesine her programda atıf yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bu sitenin de arkasında olan, 11. Peron kitabının da arkasında olan sevgili Gökhan Duman'la birlikte kotarmıştık bu programın oluşumunu zihinsel olarak. Birazdan hakikaten Türk müzik tarihinde çok önemli ismi olan, çok önemli eserleri olan, ömrü uzun olası Bora Ayanoğlu ile uzun bir telefon görüşmemiz olacak. Onun öncesinde yine bir çalışma dinliyoruz. Bu çalışmanın arkasında da yine Bora Ayanoğlu'nun emekleri var ve 1970'lerin ikinci yarısına gidiyoruz bu çalışmayla. Ardından Bora Ayanoğlu, Özkan Pekesen ve ben Murat Örem canlı yayında yine karşınızda olacağız.
Betil'den gelen bizim köylüler, Recep Gurbet kızı sevdi dediler. Sordum ki çok bırakmış orası. Burada ay ekip yıl biçeyim. Sen beni unut ha, ben umut edeyim. Olmaz Recep, almaz aklım arası. Ne gurbetin kızı ne de parası. Aklın Recep gelirse valla İki kaşın arası. Belli olmaz kıraç toprak anası. Yakın Recep gelirse valla iki kaşın arası. Ne gurbetin kızı ne de parası. Yakın Recep gelirse valla iki kaşın arası.
Evet sevgili dinleyiciler, 11. Peron'da az önce de belirttiğim gibi sevgili Bora Ayanoğlu'nun bir eseriyle kısa bir soluk verdik ve sevgili Bora Ayanoğlu bizi kırmadı. Şu anda canlı yayında da karşımızda. Bora Bey, selamlar, saygılar sunuyoruz 11. Peron ekibi olarak efendim size.
11. Peron ekibine çok teşekkür ediyorum Murat Bey. Başarılar diliyorum, sağ olun.
Sağ olunuz, var olunuz. Şimdi Sayın Ayanoğlu, Türk müzik tarihinde bir Bora Ayanoğlu diye bir büyük bir klasör açmak gerekiyor bu bilişim diliyle söylersek. Kırık Aynalar sizin, Fabrika Kızı yine sizin, Güller ve Dudaklar sizin, Oyaz, Zerrin Özer'le Unutulmazlar arasına giren özellikle Oyaz, Deli Etme Beni sizin. Bunlar benim böyle bir çırpıda kağıt üzerinde not aldığım başlıklar. Daha birçok çalışmada yine sizin emeklerinizle Türkiye'nin kamuoyunun gündemine, müzik tarihinin gerçekliğine oturmuş durumda. İsterseniz sohbete öyle başlayalım, sonra Rosemary üzerine uzun uzun konuşalım Sayın Ayanoğlu.
Evet. Şimdi ben gurbet şarkılarını en çok besleyen biriyim. Yani demin sizin de söylediğiniz gibi Kara Mehmet, Yunus,
evet.
Bebek Recep galiba çaldım.
Evet, evet.
Tatlıcı, Adım Kadın gibi. Genelde bu şarkılarla aynı zamanda kadın haklarını savunma ve gerçek hikayelerden oluşmuştur.
Hı hı.
Şimdi yani Rosemary'e gelince,
hı hı,
bunu ben 69 yılında Almanya'ya konser vermek için gitmiştim.
Hı hı.
O dönemde o Bahnhof denen o tren istasyonlarında gelen trenleri bekleyen gurbetçileri tanık olmuştum.
Bora Bey araya gireceğim. Siz anlatırken çok derinden sefadan rica edelim Rosemary'yi versin. Röportajın ardından daha temiz haliyle bir kere daha yayınlayacağız. Ama fonda da versin. Biz yılın başında bu Rosemary'yi da daha önce de çalmıştık. Hakikaten inanılmaz bir haleti ruhiyeyi aktarıyorsunuz siz orada. Buyurun efendim.
Yani
1969 dediniz değil mi efendim?
Evet, 69'da yaptım ama 77 yılında yazdım ve çıktı.
Hı hı.
Şimdi tabii o dönemde, o yılda 69'da Rosemary'nin şarkısı böyle ortaya çıktı. Lisan bilmeyen, yalnızlık, yabancılık çeken, yabancı bir ülkede ve nasıl söyleyeyim, platonik bir uzaktan aşk, yani bizim Türklere mahsusluğu, yani hayatını o şekilde hayal kurarak o Bahnhof'ta geçiren bir gurbetçinin şarkısı bu. Yani benim şarkılarım genelde sosyal içerikli, nasıl söyleyeyim, ya yani bir film senaryosu gibi yazılmıştır.
Bora Bey, şimdi ben notlarıma da bakıyorum, dersime de çalıştım. Bir gariplik çöker vay, bir gariplik çöker vay, vay vay vay. Oturmuşum Vanhof'ta, oturmuşum Vanhof'ta, gelir geçer trenler. Oturmuşum Vanhof'ta, gelir geçer trenler. O tren senin vay, bu tren benim vay. Say say say say, sanki gelirmiş Kars'tan, sanki gelirmiş Van'dan, sanki gelirmiş İstanbul'dan, sanki gelirmiş İstanbul'dan. Bir gariplik çöker vay diye, senin saçın sarı sarı, senin gözün mavi mavi, roz roz roz, şu Almanya illeri çalışır Mari diye. İnanılmaz da sözler, tekrar çok var ve birbirini vura vura, adım adım o gerilimi, o duyguyu aktaran bir matematiksel yapı da var bu eserde.
Şimdi o demin söylediğim gibi, ben şarkılarımı sosyal içerikli bir senaryo gibi yazarım.
Evet.
O dönemde radyo çok dinlendiği için, hı hı, çok kanallı olmadığı için de radyo başındaki dinleyicinin, nasıl söyleyeyim, şarkının müziğini, sözlerini hayalinde canlandırması, mesajı almasını sağlıyordu.
Evet. Bir nevi dramatize ediyorsunuz siz sözlerle de bunu, değil mi?
Çünkü radyonun başında görüntü olmadığı için kulağımda o hayalinde canlandırıyor. Benim bütün şarkılarımda bu vardır. Yani Fabrika Kızım'da vardır.
Evet, evet.
Rosemary'de vardır. Kara Mehmet'te vardır. Yunus'ta vardır. Yani o benim bir şekilde mesajımı iletmesine çok faydalı oldu. O dönemde sadece radyo olduğu için bu şekilde ulaşabiliyorduk yani. Evet,
Özkan da herhalde birkaç soru sormak ister. Bora Bey, sözü ona bırakıyorum ben.
Efendim merhabalar, nasılsınız?
İyiyim Özkan Bey.
Müsaade ederseniz ben de şarkılarınızda çok dikkatimi çeken bir şeyi sormak isterim. Mesela sevgiyle ilgili kanımıza düşen bir cemreden bahsediyorsunuz. Öyle bir tanımlamanız var ki gerçekten şarkı sözlerinde ciddi bir felsefe var. İşte bir mızrak eti delmiş derken de yine aşktan bahsediyorsunuz. Ve şey var, o kadar çok şarkıcıyla yan yana gelmişsiniz ki artık isimlerini saymak da çok uzun sürer ama mesela Hümeyra, Zerrin Özer, Nükhet Duru, Salim Dündar'dan tutun da çok uzun bir yelpaze var. Şarkı sözlerindeki bu felsefi tutumu neye bağlıyorsunuz? Hani mesela günümüzün popüler müziğinde böyle bu tür şeyler yok. Biraz dönemle ilgili bir şey mi yoksa sizin kendi kişiliğinizle ilgili bir şey mi?
Şimdi Özkan Bey, şimdi geçen gün arkadaşlarla, lisem arkadaşlar var. Onlar da buna benzer şeyler sordular. Yani şimdi ben İstanbul'dayım. Benim müziklerim İstanbul müziğidir. Yani o yüzden hepsinin içeriğine baktığınız zaman müzik olarak makamsal bir takım eskiler taşır İstanbul'un içinden. Haliyle İstanbul'da olduğunuz zaman da muhakkak bir takım çerçevelerin içine girmiş oluyorsunuz. Çünkü İstanbul'da aşk yaşamak, İstanbul'un kendisini sevmek demek. Yani bu şarkılarda öyle bitiyor. Şimdi bunu hala tutmasının nedeni yıllardır buna bağlıyorum. Yani insana direkt dokunmasından dolayı kalbine. Çünkü bunların içinde hiç sahte bir şey yok. Yap yaşanmışlıklardır ya yaşayanlardan alınmıştır.
Çok önemli çünkü, bir şey dediniz. Bir sahihlik, sahicilik var değil mi?
Tabii yani o sahici olan şey ister sinema olsun, ister müzik olsun, ister tiyatro olsun, opera olsun. İçinde varsa o gerçek hikaye insanlar kendini orada buluyorlar yani. Bu da ölümsüz oluyor. Yani ben şimdi bu şarkıları yazalı 50 seneden belki fazla oldu bazılarına.
Mesela Rosemary tam 50 yıllık bugün, evet.
Evet, yani 50 yıldır dinleniyor. Ve sizi, ben de bunun için röportaj
evet,
yapıyorsunuz.
Evet,
yani.
Evet. Ne kadar güzel değil mi aslında? Ne kadar güzel.
Yani benim Murat Bey, sevgili Öztan, şimdi benim para ve çörek için bir çabam olmadı. Ben sadece Bora Ayanoğlu olarak dünyaya küçük de olsa bir ilham vermeye çalıştım.
Evet.
Yani başarabildim mi bilemiyorum.
Kesinlikle başardınız, kesinlikle başardınız. Belki evet, dediğiniz gibi bu yeni çağ her şeyi tüketmeye çok hazır bir çağ olduğu için çok gürültü çıkmıyor ama bu iyi ürünler her zaman yaşayacak. 50 yıl sonra da, 100 yıl sonra da bu eserler hakkında Türkçemiz yaşadıkça, Türkiye'miz yaşadıkça bu eserler hakkında mutlaka birileri bir şeyler söyleyecekler Bora Bey. Ben herkes adına da teşekkür etmek isterim bu canlı yayında size.
Efendim, anlayamadım.
Ben herkes adına da teşekkür etmek isterim bu emekleriniz için size diyorum.
Estağfurullah. Benim zaten hayattaki tek tutkum insanlara doğru yolda bir takım mesajlar verebilmekti. Zaten şimdi hala dinleniyorsa demek ki bu beni çok mutlu ediyor. Bu yolda artık eski şarkılarım bile hala dinlenmesi beni çok mutlu ediyor. Yani.
Bora Bey, sizi telefonda çok tutmayacağız. Özkan'ın sanıyorum bir sorusu olacak ama Rosemary'ye geri dönelim. Rosemary'ye geri dönelim çünkü biz birazdan onu tekrar vereceğiz. Siz 1969 yılında tamamen o haleti ruhiye ile oraya giden insanlarımızı gözlüyorsunuz. İşte platonik bir bakış açılarını notaya döküyorsunuz, müziğe döküyorsunuz. Bu hikayeyi çok kısaca bize özetleyin. Özkan'ın sorusunu cevaplayın. Size teşekkürle, saygıyla veda edelim. Evet, neler söylemek istersiniz Rosemary ile ilgili son olarak toparlayıcı bir şekilde Bora Bey?
Yani Rosemary o dönemde benim Almanya seyahatimde konser verdiğimde zaten gurbetçi nüfusu çok azdı belirli şehirlerde. Son derece duygusal ve misafirperverdiler. O açıdan çok incelemek ve gezmek durumunda kaldım bol bol. Buna benzer sosyal şarkılar daima dediğim gibi gerçek ve yerini buluyor güzel olduğu için, doğru olduğu için. Yani bana göre son derece iyi şeyler yapmaya çalıştığımı biliyorum. İnşallah bundan sonra da evrende yerinde bulur.
Sağ olun, var olun.
Bora Bey, müsaadenizle bir soru daha sormak isterim. Şimdi ben kişisel olarak birçok sanatçının yani geçmişini okudum, neler yaptığını okudum ama sizin gibi bir CV'si artık nasıl tabirle söylenmeli bilemiyorum ama bir sanatçıya rastladığımı söyleyemem. Çünkü bir sinema kariyeriniz var. Tiyatro kariyeriniz var. Dizilerde müzikler yapmışsınız. Sinema filmlerinde müzikler yapmışsınız. Mesela ben desem ki Sami Hazinses mutlaka bir hatıranız var. Mesela ben desem ki Zerrin Özer yan yana gelmişsiniz. Orhan Gencebay, isimleri saymakla bitiremeyiz. Bir Bilal İnci bile desem mutlaka bir yan yanalığınız var. Yani Türk halkına ciddi anlamda 40 yıl onun hafızasına dokunmuşsunuz. Bu çok da rastlanan bir durum değil. Bunu bir şanslı bir insan olduğunuza mı yoksa çok ama çok çalışmanıza mı bağlıyorsunuz?
Vallahi şans yanından geçen şeyin şans olduğunu bilmekle ilgili bir şey. Ben sadece bana gelen teklifleri en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Tabii ki benim ailemin tiyatrocu, sineması olmasının da çok büyük faydası
tabii
oldu. Çünkü ben konservatuvarın içinde büyüdüm sayılır. Yani şehir tiyatrosunun içinde büyüdüm.
Tabii.
Sinemanın içinde büyüdüm. O yüzden bunlar bana son derece doğal geldi. Yani bunlar benim yaşam şeklim, yaşam biçimim. O bakımdan son derece normal karşılayarak yaptım ama iyi yapmaya çalıştım. Ve dürüstçe söylemek gerekirse çok da dost biriktirdim. Yani iyi anılar biriktirdim. Yani Zerrin Özer gibi işte diğer sanatçılar arkadaşlar gibi. Ha bir de şunu söyleyeyim, ben hiçbir zaman şarkı söylemek istemedim. Şarkı yazmak istedim.
Hı hı.
Ama bu yüzden yazdığım şarkıları çok şöhretli insanlara okutarak uzun yıllar yaşamasını sağladım.
Hı hı.
Ama mecburen belirli bir zaman sonra ısrarlarla ben de şarkı söylemeye başladım. Kendi şarkılarımı seslendirmeye başladım.
Mesela Rosemary onlardan biri işte, değil mi?
Evet, 2014 senesinde çıkarttığım son albümümde bütün yazdığım şarkıların bir 13 tanesi orada var. Oradan hepsini kendim seslendirdim. Ama şimdi bundan sonra bunların enstrümantal olarak yapıp bunları artık YouTube'da, internette yayınlamaya başlayacağım. Bazılarında insanlar enstrümantal olarak istiyorlar.
Tabii.
Yani ben sizin sorunuza gelince, yani işte hayatım zaten böyle geçiyor benim. İki torunum var, Alya ve Bora.
Allah bağışlasın.
Sağ ol cümlemizin. Onlar da iki sene önce piyanoya başladılar. Kızımız baleye başladı. Onlar da sanatın bir tarafından tutar. Bora ile Arya belki ismimizi devam ettirirler diye düşünüyorum.
Bora Bey, çok çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınıza. Biraz yorduk sizi. Aynen. Ama çok dolu dolu, yarınlara da kalacak, arşive de kalacak bir röportaj oldu. Sağ olunuz, var olunuz.
Beni hatırladığınız için çok teşekkür ederim.
Aman efendim, estağfurullah, siz hatırlanacak kişi değilsiniz. Siz unutulmayacakların başındasınız.
Tamam.
Emekleriniz daim olsun, çabalarınız daim olsun, notalarınız bol olsun. Selamlar, saygılar. Evet, sağ olun, var olun. Rosemary'yi versin sevgili Sefa. Biz üzerine bir cümle kuralım ama Rosemary'yi yüksekten versin Sefa. Ne diyeceksin Özkan?
İşte karşı...
tarihle konuştuk.
Aynen öyle. Karşımızda bir filmde o bütün haşmetiyle duran Fatih Sultan Mehmet olarak da çıkabilen birini gördük. Birini dinledik biraz.
Ve o tevazuyu gördük.
Bir başka zaman güller ve dudaklarla bambaşka bir yere yelken açmamızı sağlayan bir insanla karşılaştık. Bir tiyatro eserinde, efendim bir müzikalde. En son mesela 2003'te
kısa şarkı çok kısa çünkü şarkıya yazık
2003'te etmiyor. Neredesin Firuze'de bambaşka bir rolde gördük. Yani Bora Ayanoğlu bizim karşımıza o kadar çeşitli ve o kadar başarılı çıktı ki. Senin dediğin gibi tebrik ederim.
Evet, Rosemary.
O tren senin, vay bu tren benim, vay say say say say say say say. Sanki gelirmiş Kars'tan, sanki gelirmiş Van'dan, sanki gelirmiş İstanbul'dan. Benim gönlüm sen deli be, benim gönlüm sen deli be, rose rose rose rose rosemary. Yakar sevda beni, bir de vatan hasreti, dar gelir bana Almanya. Senin saçın sarı sarı, senin gözün mavi mavi, rose rose rose rose rosemary. Şu Almanya illeri çalışır işçileri, hem çalışır sever gönülleri. Bir gariplik çöker vay, bir gariplik çöker. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Oturmuşum Banof'ta, oturmuşum Banof'ta, gelir geçer trenler. O tren senin vay, bu tren benim vay, say say say say say say say. Sanki gelirmiş Pars'tan, sanki gelirmiş Van'dan, sanki gelirmiş İstanbul'dan. Benim gönlüm sen deli be, benim gönlüm sen deli be, roz roz roz roz roz bari. Yakar sevda beni, bir de vatan hasreti.
Evet Özkan, Bora Ayanoğlu röportajını yaptık. 1969 dedi sevgili Bora Ayanoğlu ama 70'lerde yayınladım dedi. Tam 50 yıllık bir çalışma. Bora Bey de ona ısrarla vurgu yaptı biliyorsun. Evet. Daha o kadar yoğun değildi işçi göçü o dönem dedi. Çünkü bu da normal 1961'de başlıyor.
Zamanla doğru orantılı evet, bir çalışma
8
var.
8 yıllık bir insan göçü var daha. Nispeten daha az bir insan sayısı var. Sonra daha da bu bir çığ halini alacak özellikle i̇şte, 70'lerde.
Aynen. Şimdi zaten biraz önce kendi de söyledi. Gurbet Tamalı farklı şarkılar da devamında geliyor. Tıpkı bu kronolojiye uygun olarak. Ama bir şeyden daha bahsetmek isterim müsaadenle. Yani dediğim gibi çok farklı konularda bambaşka karakterlerde karşımıza çıkması olması çok ilginç.
Ama biz tabii daha çok şimdi hani burada bu programda biliyorsun bu şarkı üzerinden de yola çıkıyoruz.
Yani tamamen sosyal olaylara kesinlikle yani bir mercek altına almış ve gerçekten yaptığı her şeyi, her sözü yani böyle cımbızla seçerek, özenle seçerek yapmış.
Bir tesadüfen konmuş tek bir kelime, tek bir nota yok değil mi?
Yani bu mümkün değil. Bütün şarkılarında bu. Yani dediğim gibi böyle olduğu için zaten Türk halkının her kesimine çok rahatlıkla.
Sen de hatırlayacaksın 90'larda böyle enstrümantal kasetler olurdu. Yunus gibisi yine Bora Ayanoğlu'nun.
Yani mesela yani Yunus'un
kullanılmadığı. Bunun üzerine rahmetli Murat Göğebakan besteler yaptı falan.
Evet.
Unutulmazdır ve herkes o 90'larda o melodiyi dinlediğinde ya bu 50 yıl önce 20 yıl önce biz bu melodiyi biliyorduk dediler. Hayır aslında yeni bestelerinden de ama bütün zamanlara hitap eden bir tarafı var.
İşte belgesellerin mesela vazgeçilmez müziklerinden bir tanesidir. İşte Kırık Aynalar öyledir. Yani o kadar çok şey dediğim var ki ama bu eğer Rosemary özelinde konuşacak olursak temel mesele şu. Ülkesine, ülkesinin insanına, macerasına, bir başka ülkeye gittiği zaman gurbet olgusuna, bir de Almanya'ya bizatihi kendi giderek bütün o atmosferi gördükten sonra Bonhoeffer şehrinde işte tren istasyonlarında görüyor. Ve orada kendisi yaşanmış olaylardan da.
Şimdi bu vesileyle iki cümle şöyle kurmak istiyorum. Ya sanat da nedir, sanatçı da nedir diyor ya bazı kafalar. İşte sanat ve sanatçı budur. Gittiği her yerde bir meseleyi görüp onu kendi imbiğinden geçirip tekrar o insanlara aktarabilen kişidir. Alnında ışığı ilk duyan kişidir Mustafa Kemal Atatürk'ün tanımıyla.
Kesinlikle öyle.
Gidiyor oraya ya ben giderim yerim içerim demiyor Bora Ayanoğlu ya da birçok isim. Orada insanımızı gözlüyor, o hüznü gözlüyor, mutluluğu gözlüyor. Alıyor bunu notalara döküyor, yeniden üretiyor ve 50 yıl sonra biz üzerinde konuşuyoruz. Bir 50 yıl sonra başka kuşaklarda üzerinde. İşte sanatçı bu.
Bence devam edecek. Zaman zaman senin yazılarında da bahsettiğin bir şey var. Hani diyorsun ya dünya yeterince güzel olmadığı için sanat
Tarkovski'nin var. Tarkovski'nin bir sözüdür o. Onu da analım evet.
Evet işte tam da burada bunun gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani dünyayı daha güzel hale getirecek doğru mesajlar vermeye çalışıyorum dedi ya. Bu sözde olduğu gibi tam da onu yerine getiren, halkına doğru düzgün mesajlar veren, onu bir adım daha öteye götürmeye çalışan.
Toplumdan aldığını çoğaltarak vermeye çalışan kişi değil mi?
Ve bunu yaparken çok mutlu olduğunu söyleyen, bu kadar da evet, net konuşabilen.
Şimdi sen bu cümleleri karakter kurarken benim gözüm saatte son 60 saniyedeyiz. Sanatçılar için kurduğumuz her cümleyi 30 yıldır mikrofonların karşısında bir adam olarak doya doya ve dolu dolu şunu da kurabilirim. Yayıncı da budur işte. Toplumdan aldığını kendi pertavsızında, büyüteçinde, merceğinde, zihninde, birikiminde çoğaltmakla yükümlüdür. O topluma daha çok şeyi sunmakla yükümlüdür.
Zaten yayıncı
ve bundan da haz alabilmelidir.
Bence kesinlikle almalıdır. Çünkü bir yayıncı olmak aynı zamanda biraz önce konuştuğumuz gibi karakterleri çok iyi algılamaktır aynı zamanda.
Ne kadar güzel.
Algıladıktan sonra o algılama neyse onu tam manasıyla doğru olarak da iletmektir biraz.
Evet, Sefa'dan ve Eda'dan haber var. 11. perona yanaştık artık. İnin trenden diyorlar. Sevgili dinciler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den 11. Peron ekibi olarak selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Programın hazırlanmasında emekleri olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada Sefa Aktan, programımızın daimi konuğu Özkan Pekesen, telefonla bağlandığımız çok değerli müzik insanı Bora Ayanoğlu ve programı hazırlayan ve sunan ben Murat Örem, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den 11. Peron'dan bu haftalıkta bu kadar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.
On birinci peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler, akşam trenle gidecekler, vizelerini yaptırsınlar, vizelerini yaptırsınlar.